Ayrım 8.
Büchner, insanların bakış noktalarının değişik olduğunu söyleyerek, tabiatta faaliyetini kuvvetten almayan bir şey bulunmadığını iddia ediyor. Büchner'in bu iddiası hakkındaki delilleri de şöyle sıralanabilir. Bir parça kurşun kendisini tutan el üzerine bir tazyik yapar. Bu tazyik arzdaki çekim kuvveti dolayısıyladır ki bize ağırlık hissini verir. Kendi kendine kuvvet fikri yani maddesiz bir kuvvetin varlığı daima ihtimal dışındadır. Tıpkı kendi kendine ve kuvvetten arı bir maddenin mevcudiyeti gibi, elektriklenmiş bir madde olmayınca elektrik mevcut olmayacağı gibi, titreşim halinde bulunan ve bir ışık yayan madde olmayınca ışık da mevcut olamaz. Tabiatın ilk kuvvetlerinden biri olan ısı, vaktiyle zannedildiği gibi bir cisimden diğerine geçen ve tartılamayan bir madde değildir. Aksine, atomlara ait bir hareketi olup, gayet seri ve devri titreşimlerden husule gelir. Bu titreşimler esnasında maddenin zerreleri az çok yek diğerinden uzaklaşırlar. Halbuki hararetin azlığı demek olan soğukta bu zerreler birbirine yaklaşırlar ve sıcaklıkla soğukluk bu suretle ayrılırlar. Isı hakkındaki bu düşünceler ışık içinde söylenebilir. Kainatı dolduran esir denilen madde atomlarının titreşimleri muhtelif şartlarda bazen ısıyı, bazen ışığı ve elektriği meydana getirir. Maddeyi çeşitli şekiller altında tanıyabildiğimizi söyleyen Büchner'e göre kuvvet, madde atomlarının bir hareketidir. Adı geçen eser, cilt 1, sayfa 24. Ve madde ile kuvvetin münasebeti gözle görmek fiili arasındaki düşünce, dima, beyin arasındaki münasebet gibidir. Bu sebeple ne kuvvet maddeyi, ne de madde kuvveti yaratabilir. Çünkü bunlar birbirinden ayrı olarak bulunamazlar. Kuvveti yaratıcı tanıdığımız takdirde, mahluk farz olunan maddenin de kuvvetin mevcudiyeti tarihinden itibaren var olması lazım gelir. Buradan madde ve kuvvetin ezeli olduğu neticesini çıkaran Büchner, eğer ezeli olmamış olsa, yaratma fırsatı verilen kuvvetin bir müddet bu sıfattan ayrı, atıl kaldığı iddia edilmiş olacağını söylüyor. Adı geçen eser, cilt 1, sayfa 27. Madde ve kuvvetin başlangıçsız olmasından yaratılış meselesine geçen Büchner, birdenbire yoklukta zuhur eden ve kendini idrak etmeyen bir kuvvetin kainatı yaratması, sonra kendisinin de bu kainatı idare etmesi şeklindeki telakkiyi boş buluyor ve dinlerin de dayandığı bu nazariyenin boşluğu kadar kuvveti yokluktan fırlatıp çıkarmak da boştur, diyor. Esasen ona göre kainatı ezeli ve sebepsiz yaratılmış farz etmenin yanında, kuvveti de bu şekilde ezeli ve sebepsiz yaratılmış farz etmek daha makul olup şimdiki ilme daha çok uygun olur. Çünkü şimdiye kadar kainatın yaratılış sebebi hakkındaki araştırmalar boşa çıkmıştır. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 30. Büchner kuvvetin eşyanın yaratılmasından evvel veya sonra husule gelmiş olmasını yahut ani bir mevcudiyet göstermiş bulunmasını söylüyor. Bunun da sebebi diyor, maddesiz kuvvet ve kuvvetsiz maddenin imkansızlığı ve bunların her ikisinin de mahvolmak tehlikesinden uzak bulunmalarıdır. Çıkardığı bu neticeyi kainata yayan Büchner, şu halde hiç kimse inkar edemez ki kainat ezelidir ve kendisinden hariç bir iradenin tesiri altında mahvolmayacaktır. Yaratılmayan mahvolmaktan da uzaktır diyerek yaratmayı ve yaratıcı kuvveti inkar etmektedir. 2. Madde ölümsüzdür. La yemut. Madde hiçbir şeyle, hiçbir vasıta ile mahvedilemez. Yani madde ölümsüzdür. Bu iddiaya ait deliller şunlardır. Bir toz parçası ne kadar küçük olursa olsun bu dünyadan kaybolamaz. Bunun gibi bu dünyaya yeni bir toz parçası da ilave edilemez. Vaktiyle inanıldığı gibi meydana gelmek ve mahvolmak gibi hadiseler bir şekil değiştirmesinden başka bir şey değildir. Aynı maddenin muhtelif ve çeşitli şekillerini bir terazi ile tespit edersek görürüz ki hep aynı netice elde edilir. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 38. Bir parça odun yakıldığı zaman tamamen duman olup gittiği zannolunur. Fakat bu bir görünüşten başka bir şey değildir. Kimyagerin terazisi bize öğretir ki, yanan şey yalnız bir odun değildir. Çünkü kalan külü tartınca hatta odundan daha ağır geldiği görülür. Şu halde duman ve kül de yalnız dumanda mevcut unsurlar değil, dışarıdan karışmış şeyler de mevcuttur. Ölen bir kimsenin cesedinin birkaç sene sonra toprağa dönüştüğü ilmen sabit olunmuştur. Ağzımızdan çıkan her nefes, yediğimiz yemeklerden ve içtiğimiz sulardan müteşekkildir. Vücudumuzdaki değişiklikler o kadar seridir ki, mübalağasız 5 veya 6 hafta içinde kemikler müstesna olmak üzere tekmil vücudumuzun değiştiğini iddia edebiliriz. Kemiklerin değişmesi mukavemetlerinin fazlalığı dolayısıyla daha uzun bir vakte ihtiyaç gösterir. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 40. Devamlı değişmekte olan basit bir cismin atomları daima aynıdır. Atom kendi zatında daima aynı hüviyeti haizdir. Onun değişme özelliği kendine nazaran değil, teşkil edeceği cisme nazarandır. Bugün bir zenginin, bir kahramanın gururlu bir tavır alan alnındaki atomlar, yarın ihtimal ki yine aynı adamların üzerinde gezindiği toprakta olacaktır. Bir müddet evvel bir koyunun beyninde sükunetle vakit geçiren bir zerre, diğer bir gün bir şairin yahut bir düşünürün dimağında çalışacak. Bunun gibi 3 gün önce pis kokulu bir gübrenin arasında bulunan bir atom, 3 gün sonra latif bir çiçeğin insanı mesteden kokusunu teşkil edecektir. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 40-41. Yediğimiz yemekler, teneffüs ettiğimiz hava, bize her saniye senelerce önce ölmüş ecdadımızın etlerini zerreler halinde ilave ederler. Tabiat ilimleri bize gösterirler ki, dünyada mutlak surette boşluk yoktur. Mesafe, mekanın varlığını tasdik eden fikirler, bu mesafeyi dolduran maddenin de ezeli olmasını kabul mecburiyetinde kalır. Büchner'e göre arz, masallardaki anka kuşuna benzer. Bu kuş ihtiyarlayınca kendi kendine yanar ve küllerinden taze bir kuş doğar. Doğan bu kuş aynı ankadır. Büchner buradan arzın da aynı şekilde ebedi olduğu fikrini çıkarıyor. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 46. Büchner Alman filozofu olduğunu söylediği Sebastian Frank, İtalyan filozoflarından Bernardio ve Bruno, ilk çağın meşhur maddecilerinden Demokrit, Epikür ve Lükres'in maddiye ait aynı mealdeki muhtelif sözlerini naklederek iddialarına delil gösteriyor. 3. Kuvvet ebedidir, ölümsüzdür. Yaratılması, tahrip ve mahvedilmesi mümkün olmayan, tıpkı madde gibi ezeli ve ebedi olan bir şey daha vardır ki, o da madde ile beraber bulunan kuvvettir. Maddenin özelliklerinden olan bu kuvvet her bileşimde kendini gösterir. Bileşimi meydana getiren fertlerin ayrılmasıyla kuvvet de ayrılır. Kuvvet de maddenin bütün hususiyetlerine sahiptir. Kuvvet ne doğar ne ölür. Kuvvetin göründüğü hallerde insan bunun kaynağına kadar inebilir, onu tanıyabilir. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 49. Kuvvetin ölümsüzlüğü maddeninki gibi yakın zamana kadar bilinmemekteydi. 1777'de Lavoisier'in bulduğu kanunla, bu kanunun esası şudur: var olan hiçbir şey mahvolmaz, yoktan hiçbir şey meydana gelmez. Supi Etem, Genç Kalemlerdeki Kimyada Tekamül adlı bir makalesinde orta çağdaki kimya anlayışından bahsettikten sonra Lavoisier'in bulduğu kanunun büyüklüğünü anlatmaya ve buna dayanarak maddeciliği yaymaya çalışmaktadır. Genç Kalemler, Cilt 4, No 24-25. Fransız filozofu E. Botrix, gelişmeyi durdurduğu düşüncesiyle Lavoisier'in bu ilkesini şiddetle tenkit etmiştir. Maddenin ölmezliği ortaya konuldu. Şimdi aynı fikirlerin kuvvete tatbiki ile kuvvetin de ölümsüz olduğu neticesine varılabilir. Bir kuvvet her zaman faaliyette olmayabilir. Bu faaliyetsizlik hali kuvvetin mahvolduğu kanaatini uyandırabileceği için Büchner, her hareket kendi mevcudiyeti itibariyle bir kuvvete muhtaçtır. Bir hareket daima aşikar olmayacağı gibi bir kuvvet de bazen faaliyetsiz olabilir. Bu hal o kuvvetin mahvı demek değildir diyerek kuvvetin ölümsüzlüğünü müdafaa ediyor. Kuvvetler çok çeşitlidirler. Bunlardan ısı, ışık, elektrik, mıknatıs birbirlerine dönüşürler. Bu husustaki delillerden bazıları şunlardır: yakarak veya kimyevi bir vasıta ile ısı ve ışık hasıl edilebilir. Hasıl olan ısı süratle buhara ve mekanik kuvvete dönüşür ki adi bir buhar makinesi vasıtasıyla harekete çevrilebileceği gibi elektrik ve mıknasiyet hasıl eden bir makina ile ısı, elektrik, mıknatıs ve ışığa çevrilebilir. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 55. İki odun parçasını birbirine sürtecek olursak ısı, hatta ateş meydana getirebiliriz. Bir buhar makinesini ısıtacak olursak ısıyı harekete çevirmek mümkündür. Bir parça barutta gizli halde müthiş bir kimyevi kuvvet vardır ki küçük bir kıvılcım bu kuvveti ısı, ışık ve mekanik kuvvet halinde meydana çıkarabilir. Kuvvetlerin şekil değiştirmeleri arasında en göze çarpanı ısının mekanik kuvvete ve onun da ısıya dönüşmesidir. Büchner'e göre bu dönüşümün en bariz misali trenlerde görülür. Diğer taraftan birbirinin yerine geçen bir takım kuvvetlerin tamamen denk ve eşit oldukları birçok hesaplar neticesinde anlaşılmıştır. Mesela su tahlil edilirse iki basit unsur meydana çıkar. Bunlar oksijen ve hidrojendir ki bu iki unsuru yeniden birleştirmek için gereken ısının miktarı kendilerini ayıran elektrik cereyanının miktarına tamamen eşittir. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 59. Büchner'e göre suyun akması, rüzgarın esmesi, bulutların hareketi, gök gürlemesi, şimşek çakması, yağmurun, dolunun, karın yağması, bitkinin büyümesi, odunun, kömürün yanması ve benzeri gibi yeryüzündeki bütün kuvvetler fezadaki sabitelere ve bilhassa güneşe ait olup uzvi, organik ve gayri uzvilere ışık ve ısı halinde gelirler. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 60-61. Şu halde odunun veya maden kömürünün yanması demek vaktiyle kaybolduğu zannolununca, fakat kaybolmayıp bu maddelerde toplanan güneş enerjisinin yeniden ortaya çıkışı demektir. 4. Madde nihayetsizdir, sonsuzdur. Büchner nazarında madde zaman cihetiyle ezeli ve ebedi olduğu gibi mekan cihetiyle de nihayetsizdir. 19. asır ilmin süratle ilerlediği bir devirdir. Bu ilerlemeler esnasında mikroskop gibi çeşitli aletlerin yapılmasıyla yeni birçok keşiflerde bulunuldu. Bu meyanda en ufak hücrelerin hayat sahibi oldukları da görüldü. Büchner diyor ki, yapılan bu kadar araştırmalara ve keşiflere rağmen maddenin en ufak ve en büyük şekli bulunamamıştır. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 67. Büchner maddenin sonsuzluğu hakkında şunları delil olarak gösterir. Mikroskoplar bir takım büyütücü camlar vasıtasıyla gözümüzün önüne tanınmamış birçok alemler getirdi, bizlere tanıttı. Fakat bu gördüklerimizin son bir had olması mümkün müdür acaba? Bir damla suyun %1'i bize koca bir uzvi alem gösteriyor. Bu alemin içinde gayet zarif, hususi sıfatları olan birçok yaratıklar yaşıyor. Hareket ediyor, yiyip içiyor. Yani tam bir hayvan. Şu halde bu ilerlemeler bu gördüklerimizin son bir sınır olmadıklarını gösterdi. O halde görmediğimiz pek çok hayvan mevcuttur. Mesela bir çizginin 20'de veya 10'da 1'ini teşkil eden rotiferlerin bugün bir hançereye, mükemmel dişlere, hatta bağırsaklara, rahme, yumurta ve gözlere, kan ve sinirlere sahip oldukları anlaşıldı. Büchner, yukarıdaki misallerin yanında tasavvuren şunları da ilave ediyor. İnsan kanında uzunluğu 1 milimetrenin 3'te 1'i ve eni 1 milimetrenin 7000'de 1'i olan hayvanların yaşaması için kendilerine nispetle pek küçük bir takım maddeler mevcut olduğu gibi, bunların da bir nevi hayvan olup daha küçük maddelerle gıdalanmaları tasavvur olunabilir. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 69 v.d. Büchner bu hususta açık bir fikir vermiş olmak için şöyle bir misal veriyor. Bir matbaa her gün içinde 300 milyon harf bulunan bir sözlük bassa, bu işine 64 bin sene devam etmelidir ki hava ile dolu bir tavla zarının havi olduğu moleküllere eşit harf basmış olsun. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 73. Atom hakkında henüz hiçbir şey bilmediğini söyleyen Büchner'e göre nazariyatta zaruri olan atom fikri tatbikatta pek zayıf ve manasız kalmaktadır. Biz atomun şeklinin, hacminin, vaziyetinin, ağırlığının, renk ve elastikiyetinin olup olmadığını bilemiyoruz. Zaten şimdiye kadar atomu hiç kimsenin görmediği gibi bundan sonra da görmek ihtimali mevcut değildir. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 79-80. Büchner mikroskopların bize verdiği alemden teleskopların gösterdiği feza alemine geçiyor ve maddenin sonsuzluğuna orada delil arıyor. Mikroskoplar bize maddenin küçüklük cihetinde sonsuz olduğunu gösterdiği gibi, teleskoplar da büyüklük cihetinde maddenin sonsuzluğunu göstermektedirler. Çünkü her yeni tekamül hayretten dönmüş gözlere yeni bir alem daha arz ediyor. Teleskoplar bize gösteriyor ki şimdiki güneş sistemimizin dışında 20 bin güneş daha vardır. Halbuki gözlerimizle bakarsak ancak 4-5 bin kadar sabit yıldız görebiliyoruz. Büchner maddenin büyüklük bakımından da nihayetsiz olduğu iddiasını kuvvetlendirmek için şunları da zikrederek maddenin mekan cihetinde de sonsuz olduğunu ispata çalışıyor. Bu 20 bin güneş birbirinden gayet büyük fasılalarla ayrılmışlardır. Pek çok ve pek büyük olan yıldızların arasında milyonlarca kilometre mesafe bulunmaktadır. Bunların toplamı olan bir alemin yanında yer küremiz mercimek tanesi kadar küçük kalacaktır. Milyonlarca kilometre mesafelerden saniyede 300 bin kilometre hıza sahip olan ışık, yeryüzüne milyonlarca senede gelmektedir. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 82 ve nokta D. 4. Allah'a ait iddia ve deliller. Rasyonalizm adı verilen felsefi cereyana göre, üniversel bilginin temeli olan bütün fikirler, mekan, zaman, sebeplik, cevher, iyilik vesaire. Bizde doğuştan bulunur ve insan aklı, varlıktaki zaruri münasebetleri kavrayacak kudrete sahiptir. Mesela Descartes doğuştan fikirleri ikiye ayırır. 1. Allah fikri, 2. Matematik fikri ve sezgisi. Bunun dışındaki bütün bilgiler sonradan kazanılmıştır. Büchner bu doğuştan fikirleri kabul etmiyor ve mesela Eflatun veya Descartes gibi düşünmemekte ısrar edeceğini söylüyor. Bizim anlayışımız, idrakimiz dahilinde hiçbir itikat, hiçbir kanaat yoktur ki evvelden hazırlanmış olsun. Hiçbir fikir, hiçbir hakikat yoktur ki manevi ve cibilli doğuştan vasıflarına hak iddia edebilsin. O her zaman, her iklimde, herkeste, her kavimde aynı bulunsun. Her günkü tecrübelerimiz bunun tamamıyla aksini ispat ediyor, diyor. Adı geçen eser cilt 3 sayfa 526. Böylece Büchner doğuştan fikirlerin mevcutiyetini reddetmiş oluyor. İnsandaki doğuştan fikirlerin yokluğu kabul edilince Allah fikrinin de bir hatadan ibaret olduğunun kendiliğinden tecelli edeceğini söyleyen Büchner nazarında şahsi fevkalade muktedir, tabiatın halikı, idarecisi ve muhafızı olmak üzere bir Allah'ın varlığı fikri büyük bir hatadan başka bir şey değildir. Adı geçen eser cilt 3 sayfa 578. Hele böyle bir fikrin içgüdü halinde insanda gizli bulunması hiçbir noktadan müdafaa olunmaz bir iddiadır. Akılcıların adeta hayvandan farksız vahşi kabilelerde bile bir Allah fikrinin varlığına inanmalarına karşı Büchner, tarafsız araştırıcıların değil vahşi kabilelerde, oldukça medeni birçok kavimlerde bile halin tamamen aksi olduğunu söylediklerini iddia ediyor. Bir takım filozoflar, tüccarlar, gemiciler, misyonerlerin umumi ve müşterek müşahedelerine dayanarak birçok kavimlerde yalnız Allah fikrinin değil, en önemsiz bir din ve itikadın bile vücudunu inkardan kolay bir şey olmadığını söylüyor. Büchner, din ve Allah inancının yalnız insaniyete mahsus olduğu fikrine karşı şöyle cevap veriyor. Birçok filozof ve tabiat alimleri din ve bilhassa Allah fikrinin insanlığa mahsus olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddiayı bizim delillerimizle karşılaştırarak ya tamamen sakat olduğunu söylemek yahut birçok insanların insandan gayrı bir mahluk olduklarına hükmetmek icap eder. Adı geçen eser cilt 3 sayfa 579. Büchner, Darwin'in vahşi kabilelerde Allah fikrini izah edecek kelime bile bulunmadığını bildiren sözlerini ileri sürüyor ve yine onun Terdufe yazılışı Terredufeu yarımadası sakinlerinde, Kaliforniya'da, Afrika ve Avustralya'nın birçok kabilelerinde tabiat üstü ve yüce bir mevcudu tanımadıklarına dair sözlerini naklediyor. Sonra da şöyle devam ediyor. Seyyahların iddialarına göre Japonlar ne Allah'a ne de ahirete inanırlar. Japon milleti dinsiz bir millettir. Japonlar maddi bir kavimdir. Fakat tahsil ve marife düşkün bir millettir. Adı geçen eser cilt 3 sayfa 590. Büchner, Buda mezhebinde Allah ve ebediyet fikirlerinin olmadığını söylüyor ve Schopenhauer'a atfen Allah fikri ve vahiy Museviler tarafından icat edilmiş olup bilahare Hristiyanlığa ve Müslümanlığa nüfuz etmiştir diyor. Ona göre Avrupa'da bile hiçbir dine sahip olmayan birçok milletler bulmak mümkündür. İngiltere'de adımını kiliseden içeri atmamış adamlar milyonlarcadır. Avrupa'ya ve dünyaya yayılan çingeneler tamamen dinsizdirler. Adı geçen eser cilt 3 sayfa 592. Dilsiz, kör ve sağırlardan da pek çoğunun dinden azade olduklarını söyleyen Büchner, eğer tabiat kendi hukukunu tahsil ve terbiye ile temin etmemiş olsaydı, doğuştan fikirler denen şeylerle şimdiye kadar hiçbir şey yapılmamış olacaktı. Çünkü bütün fikirler sonradan kazanılmıştır. Bizim ve diğerlerinin düşüncelerine borçludurlar ve asla cibilliği değildirler. Adı geçen eser cilt 3 sayfa 593 diyerek fikirlerin müktesep olduğunu iddia ediyor. Büchner Allah fikrinin doğuştan olduğunda ısrar edenlerin şeytan ve cin fikirlerinin de doğuştan olduğunu iddia mecburiyetinde kalacaklarını söylüyor ve Allah fikrinin menşeini izahta Feuerbach'ın şu sözlerine dayanıyor. Harici ve ulvi olan Allah insanın kendisinin dışa çıkmış ve ulvileşmiş benliğinden başka bir şey değildir. İnsanın kendi şahsına ait tabiatı kendine mahsus olan hududu tecavüz eder de gayri şahsinin üstüne çıkabilirse derhal Allah olur. Adı geçen eser sayfa 595. Büchner bu düşünceden hareket ederek şunları söylüyor. Allah insanın kendi kendini düşünebilmesidir. Allah'ı insan hayalen yarattı. Zaten bütün kavimlerin tarihlerinde bu görülür. Allah insanın ulvileşmiş bir şekli olduğuna ve her insanın mizacı, tavrı, hareketi, inancı ayrı olduğuna göre her ferdin Allah'ı başka olması icap eder. Büchner bu fikirlerini şöyle bir sözle de takviye ediyor. Herkes kendine göre bir Allah tasavvur eder. Şen ve şatır bir adamın Allah'ı şen ve şatır olduğu gibi daima kederli olanlar da bu tabiatta bir Allah farz ederler. Adı geçen eser cilt 3 sayfa 598. Büchner'e göre eğer Allah hepimizde mevcut ise bizim hata ve noksanlarımıza da iştirak ediyor demektir. Mesela bizim hastalıklarımızdan o da etkileniyor, bizim dişimiz ağrıyınca onun da dişi ağrıyor, aynı zamanda bir ağızdan kendini inkar ederken diğer bir ağızda kendi kendine dua okuyor, birisiyle iyilik yaparken diğeriyle kendi kanunlarına muhalefet ediyor, bazılarıyla ölürken bazılarıyla diriliyor ve tekrar ölüp ahirete cezalarını çekmeye gidiyor ve benzeri. Adı geçen eser cilt 3 sayfa 603. Büchner Allah hakkındaki şu suallerine de bu arada cevap istiyor. 1. Niçin kendi ismini nurani bir yazı ile fezaya resmederek bilinmesini istediği varlığını herkese ilan etmedi? 2. Niçin bu kadar tereddütlere, şüphelere, kavga ve gürültülere sebep oldu? 3. Nazarımızdan niçin gizlendi, kendini aramak isteyenleri karanlık bir zemin üzerinde bıraktı? 4. Eğer Allah varsa, bizim cehalet ve noksanlığımız sebebiyle husule getirdiğimiz binlerce facialara, yine kendi namına yaptığımız vahşetlere nasıl tahammül ediyor? 5. Yoksa bir saniye zarfında bu fenalıklara son vermeye muktedir mi değildir? Adı geçen eser cilt 1 sayfa 209. Büchner'in Allah fikri etrafındaki düşüncelerini görmüş bulunuyoruz. Şimdi de materyalizmin en ileri gelenlerinden Ernst Haeckel'in Allah anlayışına bir göz atalım. Haeckel, Allah telakkisinin doğuşunu, ilk insanların tabiat hadiselerini korku dolayısıyla ilahlara atfetmeleriyle izah ediyor. Haeckel, Allah'ın varlığını kabul eden dinlerin ve felsefi mesleklerin redde layık olduklarını ve bu felsefelerin mevcut olduğunu söylüyor.